Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 45. ayrım. Neredeydiler bilmiyordu. Yalnızca arayollara girmeden önce uzun süre E4'ten güneye doğru yol aldıklarını tahmin ediyordu. Eğer elleri arkadan kelepçelenmeseydi bile bu azmana karşı bir şansı olur mu bilmiyordu. Çok çaresizdi. Mikael Blomqvist sandviç hazırlarken saat 11'i biraz geçe Malin Eriksson aradı. Bu saatte aradığım için özür dilerim. Saatlerce sana ulaşmaya çalıştım. Telefonun kapalıydı. Kusura bakma ya, şu müşterilerden birkaçıyla görüşürken telefonu kapamıştım. İlginç olabilecek bir şey buldum, dedi Malin Eriksson. Nasıl bir şey? Buyurun, biraz geçmişini deştim. Evet, 1950'de doğmuş. 1970'de hukuk okumaya başlamış. 1976'da mezun olmuş. 1978'de Klang & Rein hukuk firmasında işe başlamış. 1989'da kendi hukuk bürosunu açmış. 1976'dan itibaren ek iş olarak bölge mahkemesinde katiplik yapmış. 1976'da diplomasını aldıktan hemen sonra emniyet müdürlüğünde işe girmiş. 1978'e kadar 2 yıl boyunca orada çalışmış. İlginç. Orada ne işler yaptığını araştırdım. Hakkında kolay bilgi elde edilmiyor ama en azından bir işini buldum. SAPO'nun yasal işlerine bakıyormuş. Sığınmacılarla ilgili şeyler. Peki bu bize ne anlatıyor? Yani başka bir deyişle şu senin adamın Björk'le birlikte çalışmış. O şerefsiz buyurmanla çalıştığı konusunda tek bir kelime etmedi. Yük minibüsü yakınlarda bir yerlerde olmalıydı. Paolo Roberto fark edilmemek için aracı mümkün olduğunca uzaktan izlemeye çalışmış ama bir anlık dalgınlıkla gözden kaybetmişti. Geri gidip kuzeye doğru uzanan bir yola girdi. Arabayı çok yavaş sürüyor, bütün arayolları kontrol ediyordu. Birden ağaçların arasından 150 metre ileride zayıf bir ışık gördü. Işığın görüldüğü yerin ters tarafına doğru bükülen bir küçük orman yolu daha vardı. Bu yola girdi, 20 metre ilerledikten sonra arabayı park etti. Arabadan indi, kapısını kilitlemeden koşarak geldiği yola çıktı. Yolu geçti, bir hendeğin üzerinden atlayarak ışığı gördüğü yere yöneldi. Alçak çalıların arasından geçerken keşke bir el fenerim olsaydı diye düşündü. Çok geçmeden kumlu, çakıllı bir yere geldi. Birkaç tane alçak bina vardı. Hiçbirinin ışıkları yanmıyordu. Binalara doğru yürürken birden depoya benzeyen bir binanın kapısının üzerindeki lamba yandı. Paolo dizlerinin üstüne çömelip hiç hareket etmeden bekledi. Birkaç saniye sonra binanın ışıkları yandı. 30 metre uzunlukta, tavanına yakın yerde dar pencereleri olan bir depoydu. Avlusu ağzına kadar konteyner doluydu. Sağ tarafına sarı renkte mal yükleme aracı, onun arkasına da beyaz bir Volvo park etmişti. Biraz daha bakınca 20 metre kadar ilerisindeki minibüsü de fark etti. Karşısındaki deponun kapısı açıldı, dışarı sarı saçlı, kocaman göbekli bir adam çıktı. Kapının önünde durup bir sigara yaktı. Saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Adam yalnızca 20 metre kadar uzaktaydı. Neyse ki Paolo karanlıkta kaldığı için görünmüyordu. Birden minibüsün içinden boğuk bir feryat yükseldi. At kuyruklu adam minibüse doğru yürürken Paolo Roberto da yere uzandı. Yattığı yerden minibüsün kapısının açıldığını duydu. Dışarı atlayan zebani arabanın içine eğilip Miriam Wu'yu dışarı çekti. Kızı koltuk altında taşırken Miriam Wu çırpınıyordu. İki adam birkaç kelime konuştular ama Paolo ne dediklerini duyamadı. At kuyruklu minibüsün şoför koltuğuna geçti. Motoru çalıştırıp tam bir dönüş yaptı. Far ışıkları Paolo Roberto'nun birkaç metre ilerisine kadar aydınlattı. Sonra araç tam gaz gözden kayboldu. Çam yarması Miriam Wu ile birlikte depoya girdi. Paolo deponun pencerelerine vuran gölgelere baktı. Binanın en uzak ucuna gidiyor gibiydi. Paolo dikkatlice yerinden kalktı. Elbiseleri nem içinde kalmıştı. Minibüsün izini sürebildiği için rahatlamıştı. Miriam Wu'yu sanki bir alışveriş torbasıymış gibi koltuğunun altında taşıyan sarışın deve hem hayran olmuş hem de adamın gücünden endişeye kapılmıştı. Yapılacak en akıllıca şey hemen polisi aramaktı. Ama şarjı bitmişti. Üstelik nerede olduğunu bilmediğinden yolu da tarif edemezdi. Acaba şimdi Miriam Wu'ya ne yapıyorlardı? Binanın etrafında yarım bir daire çizdi. Deponun başka bir girişi yok gibiydi. 2 dakika sonra giriş kapısının önüne geldi. Artık bir karar vermeliydi. Korkmuyordu. İş yumrukla kavgaya dökülürse kendine güveni vardı. Asıl mesele şuydu ki adam silahlı olabilirdi. Belki içeride başkaları da vardı. Biraz tereddüt etti. Deponun kapısını yükleme aracıyla kırıp içeri girebilirdi. Ama büyük kapının ortasında bir de normal giriş kapısı vardı. Kapı kolunu yokladı. Kilitli değildi. Depoya girdi. Her taraf ışıl ışıldı. Zemin inşaat malzemesi atıkları ve bükülmüş karton kutularla doluydu. Miriam'ın yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Çektiği acılara değil, çaresizliğine ağlıyordu. Yol boyunca o cehennem zebanisi adam ona bir hiçmiş gibi davranmıştı. Araç durduğunda ağzını kapatan bandı çıkartmış, onu sanki ağırlığı yokmuş gibi koltuğunun altına alarak içeri taşıyıp beton zemine atıvermişti. Miriam Wu adamın gözlerindeki buz gibi ifadeyi görerek ürpermişti. Bu depodan sağ çıkamam diye düşündü. Dev ona arkasını döndü. İleride duran bir masaya doğru yürüdü. Bir şişe maden suyu açarak birkaç yudum da içip bitirdi. Miriam'ın bacakları serbestti. Kalkmaya çalıştı. Çam yarması ona dönüp gülümsedi. Kapıya Miriam Wu'dan daha yakındı. Miriam'ın hiç şansı yoktu. Kaderine razı olup dizlerinin üzerine çöktü. Sonra bu davranışına kızdı. Eğer dövüşmeden teslim olursam bana lanet olsun. Tekrar ayağa kalktı. Dişlerini sıktı. Hadi gel alçak pezevenk. Elleri arkasından kelepçeli olduğundan dengesini bulmakta zorlanıyordu. Dev ona doğru yürürken Miriam Wu adımlarıyla bir yay çizmeye başladı. Önce adamın kaburga kemiğine şimşek gibi bir tekme indirdi. Sonra kendi etrafında dönerek kasıklarına doğru ikinci bir tekme salladı ama ancak bacağına isabet ettirebildi. Birkaç adım geriye çekildi. Yeni bir tekmeye hazırlandı. Elleri arkasında bağlıyken dengesini iyi sağlayamıyor, bir türlü adamın suratına isabet ettiremiyordu. Yine de çevik bir hareketle göğsünü bulmayı başardı. Çam yarması bir elini uzatıp Miriam'ı omzundan yakaladı. Sanki kağıttan yapılmış bir şeymiş gibi kendi etrafında şöyle bir döndürdü. Sonra böbreklerine bir yumruk indirdi. Çok sert bir yumruk değildi ama Miriam diyaframından yükselen müthiş acının etkisiyle deliler gibi çığlık attı. Tekrar dizlerinin üstüne çöktü. Adam Miriam'a bir tokat atıp onu yere devirdi. Sonra da göğsünün yan tarafına bir tekme indirdi. Nefesi kesilen Miriam, kaburga kemiğinin nasıl çatırdadığını duydu. Paolo Roberto olanları görmemişti ama Miriam'ın acı dolu çığlığını duymuştu. Sonra da kızın sesi kesilmişti. Sesin kesildiği yöne bakıp dişlerini sıktı. Sonradan ekleme bir duvarın arkasındaydılar. Sessizce oraya doğru yürüdü, kapı aralığından içeri baktı. Çam yarması Miriam'ı sırtüstü çeviriyordu. Birkaç saniye Paolo'nun görüş alanından çıktı. Elektrikli bir bıçkı makinesiyle gelip makineyi kızın yanına koydu. ''Basit bir soruya cevap vermeni istiyorum.'' dedi Miriam Wu'ya. Tuhaf denilecek kadar tiz bir sesi vardı. Sanki daha buluğ çağına ermemiş bir oğlan çocuğunun sesi gibiydi. Konuşması aksanlıydı. ''Lisbeth Salander nerede?'' Bilmiyorum diye mırıldandı Miriam Wu. Yanlış cevap dedi zebani. Yere çömeldi, elektrikli testerenin üzerine birkaç kez vurdu. Bunu çalıştırmadan önce sana bir şans daha veriyorum. Lisbeth Salander nerede saklanıyor? Miriam başını iki yana salladı. Paolo Roberto bir süre tereddüt etti. Ama sarışın dev elini elektrikli testereye götürürken 3 adımda yanına ulaşıp böbreklerine sert bir sağ kroşe indirdi. Paolo Roberto dünya boks şampiyonu değildi ama profesyonel kariyeri boyunca çıktığı 33 maçın 28'ini kazanmıştı. 10 yıllık boks hayatında böyle bir şey görmemişti. sanki bir beton duvara yumruk atmış gibiydi. Şaşkınlık içinde önünde duran Azman'a baktı. O da dönmüş, aynı şaşkınlıkla ona bakıyordu. ''Senin sıkletinde birine ne dersin?'' dedi Paolo Roberto. Yarmanın yüzüne sağlı sollu yumruklar indirmeye başladı. Bunlar sıkı yumruklardı. Paolo sanki bir duvara vuruyor gibiydi. Yumruklarının tek etkisi çam yarmasının yarım adım gerilemesiydi. Sarsılmaktan çok şaşırmıştı. Birden gülümsedi. ''Sen Paolo Roberto'sun'' dedi. Paolo Roberto büyülenmiş gibiydi. Adama 4 sıkı yumruk indirmişti. Bu işin kurallarına göre şimdi devin yerde uzanması, kendisinin de köşesine gidip hakemin saymasını beklemesi gerekiyordu. Görünüşe göre indirdiği darbelerin en ufak bir etkisi olmamıştı. Aman tanrım, bu normal değil. Ardından yavaş çekimde izler gibi adamın yüzüne doğru bir sağ kroşe çıkarttığını gördü. Neyse ki yavaştı, hareketini önceden belli ediyordu. Paolo Roberto yana çekildi ama yine de yumruk omzunun kenarına temas etti. Paolo omzuna sanki demir bir sopa yemişti. Rakibini kollayarak 2 adım geriledi. Tanrı bu adamı yaratırken harcına demir katmış. Hiç kimse bu kadar güçlü olamaz. Dirseğini kaldırıp adamın sol kroşesini karşılayan Paolo kolunda müthiş bir acı hissetti. Devin sağ kroşesini karşılamakta geç kalmıştı. Yumruğun alnına balyoz gibi inmesini engelleyemedi. Paolo Roberto kapıdan dışarı uçtu. Yerdeki tahta yük altlıklarının üzerine devrilerek kafasını vurdu. Yüzünden aşağı kan akmaya başlamıştı. Kaşımı patlattı. Yine dikiş attırmam gerekecek. Birkaç saniye sonra zebani tekrar karşısına dikildi. Ayağa kalkan Paolo içgüdüsel olarak yana kaydı. Bir saç kılı kadar farkla korkunç bir yumruktan kurtuldu. Geriye doğru hızlı birkaç adım atıp savunma pozisyonu aldı. Sarışın dev meraklı gözlerle bakıyordu. Eğlenir gibi bir hali vardı. Paolo'yu taklit ederek o da gardını aldı. Bu herif boksör. Birbirlerinin etrafında daireler çizmeye başladılar. Bundan sonraki 180 saniye Paolo Roberto'nun hayatında yaptığı en acayip boks maçı olacaktı. Ne antrenörler ne de hakem vardı. Zil çalmıyor, boksörler köşelerine gönderilmiyorlardı. Ne su, ne koklama tuzu, ne havlu, ne de yarılan kaşlarındaki kanı silmek için mola vardı. Paolo Roberto bunun bir ölüm kalım maçı olduğunu anlamıştı. Onca yılın eğitimi, boks torbasına attığı yumruklar, şimdiye kadar yaptığı maçlarda biriktirdiği bütün tecrübeler bir araya gelip tek bir enerjiye dönüşerek içine aktı. Adrenalini daha önce hiç olmadığı kadar yükselmişti. Artık devin vuruş mesafesine girmekten kaçınıyordu. Birbirlerinin etrafında dönerlerken Paolo Roberto bütün öfkesini yumruklarında toplamıştı. Sağ, sol, sol, tekrar sol, yüzüne bir direkt, sağ kroşeyi savuştur, bir adım gerile ve sağdan bir atak. Attığı her yumruk adresini buluyordu. Bu hayatının en önemli maçıydı. Yumrukları kadar beynini de çalıştırıyordu. Devin attığı her yumruğu savuşturmayı şimdiye kadar başarmıştı. Çam yarmasının çenesine öyle bir sağ kroşe indirdi ki sanki bir kemiği kırılmış gibi hissetti. Bu yumruğu yiyen birinin yeri öpmesi gerekirdi. Göz ucuyla yumruklarına baktı. Kan içinde kalmıştı. Devin suratı kızarmış, yer yer şişmişti ama sarsılmış bir hali yoktu. Paolo geriledi, nefes alarak rakibini tarttı. Bu herif boksör değil, boksör gibi hareket ediyor ama 5 kuruşluk boks yapamıyor. Yaparmış gibi davranıyor, gard alamıyor, önceden nereye vuracağını belli ediyor. Üstelik bir kaplumbağa kadar yavaş. Çam yarması tam da o sırada gardını aşarak Paolo'nun göğüs kafesine bir kroşe indirmeyi başardı. Bu baştan beri isabet ettirdiği 2. yumruktu. Kaburgası kırılan Paolo Roberto müthiş bir acı duydu. Gerilemeye çalıştı ama ayağı bir tahtaya takılınca sırt üstü yere yuvarlandı. Dev üzerine atlarken yuvarlanarak kurtuldu. Sallanarak ayağa kalktı. Geriye çekilip gücünü toparlamaya çalıştı. Dev üzerine gelirken savunma pozisyonuna geçti. Bir yumruğu savuşturdu, bir diğerini de. Bir adım daha geriye çekildi. Adamın hamlelerini savuştururken omzuna aldığı darbeler acı veriyordu. Sonra her boksörün hiç değilse bir kez mutlaka yaşadığı o iğrenç korkuya kapıldı. Tam maçın ortasında yakalardı insanı. Yetersizlik korkusu, lanet olsun kaybedeceğim hissi. İşte her maçın belirleyici anı bu andı. Güç bedenden akıp gider, yükselen adrenalin bir yük haline gelir, alnına yazılan yenilgi ringin kenarından tıpkı bir hayalet gibi onu izlerdi. Amatörlerle, profesyonelleri, kazananlarla kaybedenleri birbirinden ayıran andı bu. Böylesi bir uçurumun kenarına geldikten sonra maçın kaderini değiştirebilen çok az sayıda boksör vardı. İşte şimdi Paolo Roberto tam da bu anı yaşıyordu. Kafasının içinde dolaşan uğultu onu serseme çeviriyor, kendini sanki olup bitenleri dışarıdan izleyen biriymiş gibi hissediyordu. Bu anda ya kazanır ya da yok olurdunuz. Paolo Roberto zaman kazanıp güç toplamak için geriye doğru yarın bir daire çizdi. Üzerine gelen dev, hedefine kilitlenmiş ama çok ağır hareket eden bir torpile benziyordu. Maçın artık kendi lehine sonuçlanacağını biliyor, bitirici darbeyi indirmeye hazırlanıyordu. Boks yapmayı değil, dövüşmeyi biliyor. Benim kim olduğumu biliyor. Bir amatör, yıkıcı yumrukları var. Sanki hiç acı hissetmiyor. Paolo Roberto ne yapacağına karar vermeye çalışırken kafasında düşünceler uçuşuyordu. Aklına birden 2 yıl öncesi Maria Hamm'daki o gece geldi. Boks kariyeri Arjantinli Sebastian Lujan'la karşılaştığında, daha doğrusu Sebastian Lujan onunla karşılaştığında feci bir şekilde sona ermişti. Hayatında ilk kez nakavt olmuş, 15 saniye kadar bilincini kaybetmişti. O maçta neyi yanlış yaptığını sık sık düşünmüştü. Kondisyonu süperdi. Konsantrasyonu çok iyiydi. Lujan ondan daha iyi bir boksör de değildi. Ama öyle bir sol kroşe indirmişti ki Paolo kendini fırtınalı bir denize düşmüş gibi hissetmişti. Sonradan maçın video görüntülerini izlerken Paolo savunmasız bir şekilde nasıl ördek gibi sallandığını izlemişti. Bu yumruğu aldıktan 23 saniye sonra da nakavt olmuştu. Sebastian Lujan ondan daha iyi ya da daha antrenmanlı değildi. Aralarında öyle ciddi bir fark yoktu. Maç tam tersi bir sonuçla da bitebilirdi. Daha sonra farkın ne olduğunu anlayacaktı. Lujan başarıya ondan daha fazla açtı. Paolo, Maria Hamm'daki ringe yenmek için çıkmıştı ama boks yapma isteği Lujan kadar güçlü değildi. Kaybetmek onun için dünyanın sonu demek değildi. Bu yenilgiden 1,5 yıl sonra hala boks yapıyordu ama artık profesyonel değildi. Yalnızca dostluk maçları yapıyordu ama antrenmanları bırakmamıştı. Ne şişmanlamış ne de karnı gevşemişti. Ama bir ünvan maçına çıkarmış gibi aylar öncesinden de hazırlanmamıştı. Ama o Paolo Roberto'ydu. Ona kimse diz çöktüremezdi. Maria Hamm'dan farklı olarak Nike Warn'ın güneyindeki bu depoda çıktığı maç, kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım maçıydı. Paolo bir karar verdi. Durdu. Sarışın devin yaklaşmasına izin verdi. Sol gösterip bütün gücünü yüklediği bir sağ kroşeyi devin burnuyla ağzının ortasına indirdi. Uzun süredir geri çekildiğinden bu yumruk dev için büyük bir sürpriz olmuştu. Adamın nihayet etkilendiğini gören Paolo Roberto, suratının tam ortasına sağlı sollu 3 kroşe daha çaktı. Sarışın dev çok yavaştı. Paolo Roberto onun sağ yumruğunu çıkarttığını görüp eğilerek savuşturdu. Adamın vücut ağırlığını sol bacağının üzerine vermesinden atağın o taraftan geleceğini anladı. Yumruğu karşılamak yerine geriye doğru eğilerek burnunun üstünden geçip gitmesine müsaade etti. Bütün bedeniyle yüklenerek devin kaburga kemiklerinin altına bir aparkat çaktı. Arkasından da burnuna bir sol kroşe indirdi. Paolo birden tüm hamleleri doğru yaptığını, kontrolün artık kendisine geçtiğini fark etti. Rakibi sonunda geri çekilmişti. Burnu kanıyordu. Dudaklarındaki o gülümseme de kaybolmuştu. Birden Paolo'ya bir tekme attı. Rastgele bir tekmeydi ama Paolo Roberto için tam bir sürprizdi. Kendini bütünüyle boksun kurallarına kaptırdığından tekme beklemiyordu. sanki dizinin üstüne bir balyoz yemiş gibi acıyla kıvrandı. Hayır, sağ bacağı büküldü. Bir adım gerilerken ayağı yine bir şeye takıldı ve sırt üstü yuvarlandı. Dev başına dikilip ona baktı. Bir saniye göz göze geldiler. Mesaj kesindi. Kavga bitti. Miriam'ın arkasından gelip apış arasına indirdiği tekmeyle devin gözleri fal taşı gibi açıldı. Miriam Wu'nun vücudundaki her kas ağrıyordu ama bir biçimde kelepçeli ellerini kalçalarının altından geçirip önüne almayı başarmıştı. Kaburgasında, boynunda, sırtında ve böbreklerinde dayanılmaz ağrılar vardı. Ayağa kalkarken çok zorlanmıştı. Yalpalayarak kapıya doğru gelmiş, Paolo Roberto'nun o da nereden çıkmıştı. Tekme yiyip devrilmeden önce devin suratına nasıl bir sağ kroşe çaktığını, arkasından da nasıl sağlı sollu yumruklar indirdiğini görmüştü. 45. ayrımın sonu. Sayfa 518. Devamı 46. ayrımda.